Ayrım 12. S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 114. İBB tesislerindeki mekan. Kuzen Mehmet Soylu'nun marifetleri bu kadar değil. Bilmeyenler olabilir. Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu, Türkiye Voleybol Federasyonu'nda yöneticilik yaptı. Yeliz lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı gibi Soylu da İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün yönetimindeydi. Süleyman Soylu'nun AKP'ye katılması sadece kendisinin değil, kuzeninin de işlerini açmıştı. 2013'te birlikte atılım yapan ticaretine baktık. Kuzen Soylu'nun Nezih Restoran adıyla bir restoranı vardı. AKP döneminde İBB'nin elindeki Yıldız Parkı içindeki restoranın da işletmesini almıştı. İskender satan bir başka restoran açmış, onunla da dönercilik işine girmişti. Hatta restoranlarının kamuyla ilişkileri bir zamanlar haberlere konu olmuştu. Mesela 2013'te restorancılığın yanı sıra kongre ve toplantı tesisleri işletmeciliği işine de girmişti. Adres olarak da yine Yıldız Parkı'ndaki İBB'nin mekanlarından birini göstermişti. Fakat en önemlisi Sağlık Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesiydi. Aynı anda federasyonun başkanlığını Raşit Dinç yapıyordu. Nihayetinde Dinç ve Soylu yöneticilik deneyimlerini AK merkezdeki Invamet RD Global'de devam ettirmişti. RD Global'in büyümesi dikkat çekiciydi. Kamu kuruluşları RD Global'i çok seviyordu. Devlet Malzeme Ofisi onun tedarik ettiği ürünleri satıyor, RD Global markasını nedense Anadolu Ajansı reklam haberleriyle duyuruyordu. RD Global'in açıklamasında kurucumuz ve şirketlerimizin tek hissedarı Sayın Raşit Dinç, 2006'dan bu yana 15 yıldır tıbbi cihaz ve sağlık alanında faaliyet göstermektedir ifadesi dikkatimizi çekti. Dolandırıcılık, sahtecilik suçlaması. Okuyunca şirketin sahibi Raşit Dinç'in doktor olduğunu sanabilirsiniz. Ancak öyle değil. Resmi kayıtlardaki kendi ifadesine göre Dinç laboratuvar teknisyeni. 1987 doğumlu olan Dinç 2008 yılının Kasım ayına kadar Maya Tıp Merkezi'nde çalışıyordu. Ancak işten ayrılışı bir dolandırıcılık hikayesine konu oldu. Kuzen Mehmet Soylu'nun çalışma arkadaşı Raşit Dinç 50 bin liralık dolandırıcılıktan yargılandı. 28 Aralık 2011'de Ankara Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hüküm giydi. Çok değil, 12 sene önce 50 bin lira için dolandırıcılık yapmaktan, üstelik bunun için SGK evrakları kullanmaktan hüküm giyen Raşit Dinç nasıl olmuştu da kısa sürede büyük bir ticari başarı elde etmişti. Üstelik Raşit Dinç'in en büyük işi kendisini dolandırıcılık ile suçlayan devlet kurumlarıylaydı. Bu sırada adının başına prof unvanı da koyan Dinç'in bu hızlı yükselişinin sırrı neydi? Kuzen Soylu ile birlikte iş yapması mı? Öyle ya, aynı anda Kuzen Soylu da yükselmişti. Bir sürü iş yapar olmuştu. Sağlık sektörünün kritik bir ismiyle konuyu konuştuğumuzda şunları söyledi. Bu şirket ilk kurulduğundan beri bir takım tuhaf işlerle anılsa da asıl büyümeyi Mehmet Soylu ile ilişkisiyle yakaladı. Şirket kısa sürede milyonlarca dolarlık hale geldi. Raşit Dinç bir mikrobiyoloji teknisyeniyken sadece birkaç yılda zırhlı Maybach ile gezen, büyük bir mal varlığına hükmeden, yurt dışında bile mal varlığı edinen bir isim haline geldi. Sürpriz değil, kendisine de resmi koruma verildi. Sağlık sektöründe işlerin nasıl ilerlediğini anlatan isim Invamed RD Global'in ürünleri için CE sertifikası alma sürecindeki sıra dışı olaylardan Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemine kaydettirmede yaşanan ayrıcalıklara, SGK'nın ödeme sistemi olan SUT'ta firmanın kısa sürede öne geçmesinden doktorlarla kurulan kolay satış zincirine, firmaya öncelikli ödeme için devreye giren devlet yetkililerinden, Çin'den alınıp Türkiye'de paketlenen ve yüksek standartlı gösterilen ürünlere kadar sağlık düzenindeki olağanüstü sistemi anlattı. Kazanç öyleydi ki varis tedavisinde kullanılan, şişesi 100 dolara alınan bir medikal yapıştırıcı, yaratılan mekanizmayla binlerce dolar kazandırıyordu. Kısacası RD Global İnvamet devlet gücünün şefkatini arkasına alarak diğer firmaların önünde kendisine kolay kazançlı bir yer açıyordu. Ürünlerinin kalitesi kimi doktorlara göre tartışmalıydı ama onay, kayıt, yüksek fiyat ve tahsilat sürecindeki hızı onu rakiplerinden avantajlı hale getiriyordu. Raşit Dinç-Mehmet Soylu ilişkisinin başarısı anlatılana göre buydu. İşte Peker'in Akmerkez'e Soylu ile bağlantılandırarak sözünü ettiği şirketlerin hikayesi böyle. Gerçekten de Akmerkez'deki yapı bir FETÖ borsası kurdu mu bilmiyoruz. Ama açık bir şey var ki Soylu ile bağlantılı bir dizi şirket Peker'in söylediği gibi Akmerkez'de ilginç işler yapmış. 1 milyar liralık usulsüzlük. Üstelik Peker'in açıklamalarının ardından devlet de bu iddiaları dikkate almış olacak ki söz konusu şirket bir soruşturmaya da konu oldu. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre SGK'da başlatılan 1 milyar liralık usulsüzlükle ilgili soruşturmanın hedefi İnvamet'ti. Firma Soylu'nun ortağı olduğu döneme dair çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlükle suçlanıyordu. Bu nedenle çok sayıda üst düzey personel görevden alındı. Diyeceksiniz ki evet Soylu'nun kuzeni olabilir, şirket Soylu döneminde büyümüş olabilir ama konu sağlık değil mi? Evet, sağlık. Ancak konuştuğumuz kişiler bize Soylu'nun İçişleri Bakanlığından önceki görevini hatırlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ydı. Yani tam da bu ilişkilerin ortasındaydı. SGK'nın altın anahtarı onun elindeydi. Haliyle kendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken kuzeninin SGK ile iş yapan şirketi orantısız büyüyor ve bir dizi sıra dışı işle suçlanıyordu. Gel gelelim Soylu'ya bunu sorabilecek birileri var mı derseniz güldürmeyin bizi deriz. 19. Bölüm Soylu'nun en sevdiği ses. Bir televizyon programında kendisi açıkladı. En sevdiği ses poliçe yazan yazıcının sesiydi. Öyle ya Süleyman Soylu aslında bir sigorta şirketi sahibiydi. Gel gelelim bu kıt kanaat geçinen bir şirket değildi. Zira büyük sigorta işleri de yapıyordu. Sedat Peker konuya şöyle girdi. Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar büyük holding var, kuruluş var, hepsi bunun şirketine, yani sigorta şirketine geçti biliyor musunuz? Bu makamı suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya senin şirket nasıl büyüdü bir anda bu kadar? Açıklasınlar. Diyor ya ben poliçeyi kesince çok mutlu oluyorum diye. Ben de mutlu olurum. Gelsin paralar paket paket, çuval çuval, dev gibi kuruluşlar onda. Peker Soylu'nun şirketinin nereden nereye geldiğini şöyle anlatıyordu. Şirketin %5700 büyümüş, 57 kat büyümüş. Peker'in açıklamalarını CHP'li Özgür Özel'in söyledikleri tamamladı. Soylu'nun şirketinin 2009 yılında aylık 10 bin lira kar ettiğini öne süren Özel, Soylu kendi halinde bir siyasetçiyken AKP'ye yanaşmamışken sigortacılık şirketi 2009'da 10 bin lira aylık kar ediyormuş. 2016 karı 500 bin lira olmuş, 53 kat artmış dedi. Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu 2016'dan bu yana birçok kamu kuruluşunda da sigorta işlemlerini yaptığını ve şirketin şu anki karının 2-3 bin kat arttığının iddia edildiğini belirten Özel, Soylu'nun şirketinin son 4-5 yıllık bilançosunu açıklaması gerektiğini ifade etti. Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında sigortacılık yapıp yapmadığını da sordu. Sigorta şirketi Türkiye gündemi olunca Soylu yaptığı hamleyle şirketteki hisselerini devretti. Bir anlamda artık ticaretle gündeme gelmek istemiyorum diyordu. Öte yandan Soylu'nun şirketi yeni ajantalıklarla büyümesiyle haber olmaya devam etti. Engin Sigorta ise yaptığı açıklamalarla büyümesinin bu denli olmadığını söyledi. Ancak ortada etik bir sorun vardı. Zira İçişleri Bakanlığı görevi gereği sigortacılık ile doğrudan ilgiliydi. Hal böyleyken bir İçişleri Bakanı'nın sigorta işleriyle bu kadar içli dışlı olması ne kadar doğruydu? 20. Bölüm SS plakalı popçu soylu. Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'dan gelen ilk tepkiyi hatırlayalım. Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği. Gel gelelim Peker ne dediyse yalanlanamıyordu. Hatta bir popçu hikayesi bile. Peker'in anlattığına göre İçişleri Bakanı Soylu'nun ablasının oğlu Hasan Berk Işık şarkıcı olmak istiyordu. Soylu'nun eniştesi yani ablasının eşi oğlu için Peker'e gelmiş ondan yardımcı olmasını istemişti. Peker prodüktör Polat Yağcı'yı arayıp yardımcı olduğunu söylüyordu. Polat Yağcı telefonu açtım. Enişteni ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırın dedi yayınlattırdım. O zaman iyiydim her şeyi yaparken iyiydim. Ne oldu kardeşim ne oldu ya? Kamuoyunun gözleri bir anda Soylu ailesinin popçu yeğenine döndü. 1998 doğumlu Işık ilk klibini Berk çarpı Ber ismini kullanarak 10 Haziran 2020'de Aşığın Teki adlı şarkıyla yayınlamıştı. İkinci şarkı ve klip Senin Ağzın Ne Söylüyor ise 9 Ekim 2020 tarihinde yayına girmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da albümünü yapan Yağcı, Soylu'nun popçu yeğenine yardımcı oldu. İşte o yeğenin fotoğrafları Peker'in açıklamalarının ardından ortalığa saçıldı. Örneğin Süleyman Soylu'nun adının baş harflerini taşıyan SS plakalı lüks araçla gezen fotoğrafını Amerikalı rapçi Coolio'nun ünlü Gangsta's Paradise yani Gangster'in Cenneti şarkısını hatırlatarak paylaşmıştı. Berk Işık'ın en çok konuşulan karesi ise Bakan Soylu'nun makamındaydı. Hem de Gangsta's Paradise şarkısının ruhuna uygun bir isimle. Fotoğrafta Soylu ve Işık ile birlikte ünlü Todex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer de vardı. Soylu ise Özer'i kendisinin yanına getirenin yeğeni olduğunu saklamaya çalıştı. Bir yakınının aracılığıyla yazılımcı gençlere verdiği randevuya eklemlendiğini söyledi. İşte o yakını popçu yeğendi. Halbuki Faruk Fatih Özer meselesi o kadar karışık ki. Mesele fotoğraftan ibaret değil. Binlerce kişiyi Todex üzerinden dolandırıp yurt dışına kaçan Özer'i İçişleri Bakanlığı adeta yakalamak istemedi. Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar giden Soylu, Özer için adeta suskun bir duvar oldu. Şöyle bir iddiayı ülkücü bir yargı mensubundan duyduk. Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Todex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ilişkisine dair. Özer'in Arnavutluk'ta yakalanması ve Türkiye'ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut. Öyle ya, MHP Darıca ilçe başkanı Yücel Bektaş da görevinden istifa ederken şöyle dememiş miydi? Arnavutluk'ta yakalanan Fatih Özer'in Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını, ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor. Todex dolandırıcılığı davasında da garip şeyler oluyordu. Mesela tutuklu 6 sanığın avukatlarının dava dosyasına girmesini istediği bazı raporlar vardı. Ama nedendir bilinmez mahkeme heyeti bir türlü bu talebi kabul etmiyordu. Yani SPK'dan ya da BDDK'dan daha önce Todex'e dair yaptıkları incelemeler istenmiyordu. Keza mahkeme vergi dairesine Todex bugüne kadar kaç para kazandı, ne kadar vergi ödedi bilgisini de sormuyordu. Dahası, İddianamenin esas aldığı MASAK'ın ana raporu yaklaşık 7 ayda geldi. Ancak ne zamanki sanık avukatları rapordaki hataları gösterdi, mahkemede kurumdan ek rapor yani düzeltme istedi. Gelin görün ki koca MASAK küçük bir değişimle göndereceği bu ek raporu da aylarca bir türlü mahkemeye iletmedi. Sahi, kimler neden işi yavaşlatıyordu? Kaldı ki sanık avukatları masak raporuna imza atanların tanık olarak dinlenilmesini de istiyor. Mahkeme onu da kabul etmiyordu. Bitmedi. En can alıcı noktalardan biri de şu. MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer ile ortaklığı da ortaya çıktı. Bundandır ki hem sanık hem de mağdur avukatları Sancaklı'nın da soruşturulmasını talep ediyordu. Ancak mahkeme bu talepleri de duymazdan geliyordu. Öyle ki mahkeme başkanı bu talepleri reddetmekle kalmayıp Mert Sancaklı'nın ismini anmaktan bile çekiniyordu.
Bir isim söylemiştiniz ya, ben o talebi reddediyorum diyor.
Duruşma salonundakiler Mert Sancaklı diye bağırınca ancak isim kayıtlara geçiyordu. Peki, TODEX'in sahibi Özer Arnavutluk'ta ne zaman yakalandı? 30 Ağustos'ta. Dosyaya bakan Arnavutluk'taki başsavcı Kreşnik Acazi'nin 9 Eylül'deki şu açıklaması kritikti. Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin öngördüğü süre içerisinde Türk makamlarının şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır. Şu an Türkiye'ye dair resmi bir iade talebinde bulunulmadı. Resmi talebin gelmesini bekliyoruz. Evet, yakalanmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen iade talebinin bulunmadığı bizzat Arnavutluk cephesi tarafından ileri sürülüyordu. İşte bu durumu fark eden davanın sanıklarından Cem Uzunoğlu'nun avukatı Orhan Keskin mahkemeden şu istekte bulundu. Resmi iade talebini Arnavutluk makamlarına iletmesini Adalet Bakanlığı'ndan isteyin. Mahkeme ne yaptı? Bu haklı talebede red kararı verdi. Zaten yakalanmış TODEX'in sahibi hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti. Davanın ek klasörlerinden bazı evrakların kaybolduğu, verilen dilekçelerin bulunamadığı iddialarına ise hiç girmiyoruz. İşin ilginci bu tuhaf durumu bu kitabın da yazarlarından olan Barış Pehlivan, Cumhuriyet'te gündeme getirince Adalet Bakanlığı harekete geçip Özer'i Arnavutluk'tan istedi. Belli ki soylunun SS plakalı yeğeniyle birlikte TODEX dolandırıcısıyla buluşması basit bir buluşma değildi. Üstelik SS plakalı araçta da tuhaflıklar ortaya çıktı. Gazeteci Baran Selaca söz konusu aracın sahibi şirketle görüştü. Araç popçu yeğenin değil, İsmerun Gıda isimli bir şirketindi. O şirket ki İsmet Çelik'e aitti, galeta unu üretiyordu. Şirket yetkilisi Süleyman Bey'in yeğenleri sigorta işindedir zaten. Bizim araçları da onlar sigortalar. O nedenle araları iyidir. O arabayı kiralamamıştır, rica üzerine alıp kullanmıştır dedi. Ağaca İsmet Çelik adına açılan bir erkek öğrenci yurdunun FETÖ bağlantılı olduğu için kapatıldığını da ortaya çıkardı. Sahi İçişleri Bakanı yeğeninin bu tuhaf ilişkilerini neden engellemiyor? Üstüne İçişleri Bakanlığı'nda ağırlamaya kalkıyordu. Biz de bilmiyoruz. Devam edelim. 12. ayrımın sonu, sayfa 123.